Ayrım 14 Kadınlar Koğuşu Kemal Tahir Sayfa 170 Çullunun hacı ağzındaki tadı dilinin iki alışık hareketiyle sanki yüreğine gönderdi.
Bizim ihtiyarlığımıza mı rastladı nedir bey? Ben bu karının tadına doyamadım, bizden kaçtı. Genç oğlanlarla Adana'da Mersin'de süründü. Takatı kesilince döndü bize geldi. Besbelli tay gibi oynak gitti. Her defasında kıtlık senesine uğramış ihtiyar katır gibi öldü ölecek geldi. Azzet onu hamama götürür besler. Zebunluğu uzun sürse ya 15 gün 20 gün. Ocağın önünde miskin miskin otururken bırakır kahveye giderim. Bir saat sonra eve geldim mi vay namussuz gene ateş parçası olmuş dönüyor. Lastik top. İşte bundan 2 sene evvel Adana'ya kaçtıydı. Tam 47 gün sonra döndü. Bitmiş. Ne de olsa o da yaşlandı. Artık dayanamaz mı olmuş nedir? Besledik. 20 gün sonra komşu olanlarla oynaşmaya başlamış. Can tepeme sıçradı. Bir temiz sopaladım. Karakola gitti. Beni de götürdüler. Bıçak çekti. Beni vurdu diyerek şekva etmiş. Meğer sopadan kurtulayım derken kolunu bir yere çarpmış, çiviye kestirmiş. Şimdi geçti gitti beyim, işte cezasını yatıyoruz. Vallah billah bıçak çekmedim, bıçağı çekseydim mutlaka vururdum. Komşular bıçak çekti dediler, o da ifadeyi değiştirmedi. Komiser de eskiden düşman, bize bu hakareti ettiler. Karakolda bağırdım, kız sen Allah'ından korkmaz mısın? Kız bana yazık değil mi? Kız asıl sana yazık. Bu mahalle karılarına darat yürütüyorsun. Sonra arkandan ıslık çalarlar dedim. Aklı mı yok? Evet, aklı yok. Bize bu günü verince ağladı. Gene iyi karıymış. Her zaman yanına geliyor. Son günlerde hasta mı göremedim? Azzet de yok.
İkindi namazını kılan davetliler öteki koğuştan gelip birdenbire içeri girince etrafların kalabalık olduğu için çullunun acı gözüyle sonra konuşuruz işareti vererek daha hatırlı misafirlere yer vermek için kalktı. Şimdi içeri girenler 350 küsur mevcutlu mapushanenin sofu takımıydı. Ekseriyetini köy ağaları ve kasabanın esnafları teşkil ediyordu. Aralarında birkaç tane de kendisini namaza tesbihe kaptırmış şaşkın fıkara vardı. Bunlar tesbihlerini birer zincirle palaskalarına bağlamışlardı. Her biri ağasının arkasında mübalağalı bir hürmetle onların hareketine uyup bir geri bir ileri sıçrayarak mütemadiyen yer değiştirerek duruyorlardı. İhtikardan mevkuf iki tüccar, aynı zamanda meşhur bir ağanın oğlu olan muhtelis bir tahsildar, Erzurum muacirlerinden Necip Ağa, Banazı'dan Hacı Emir Ağa, eski Malatya'dan Ahmet Ağa, şehir hanlı Mıstık Dayı başta geliyorlardı. Tüccarlar İstanbullunun yanına oturdular. Mevlidi inhisar memuru iken İskilip taraflarında sürgün tutulan Şeyh Said-i Kürdi namındaki şeyhle mektuplaşmak ve onun el yazısıyla tekzir edilmiş risalelerini taşırmak cürümleriyle tevkif edilen Rıza Bey okuyacaktı. Rıza Bey ince sarı yüzüyle ve laf arasında sık sık cancağızım demesiyle Rumeli ahalisine benziyordu. Kastamonu'da inhisar dairesinde çalışırken Anadolucu faşistlerden birisi tarafından bir temiz dövüldüğü için şimdi Rumelili olduğunu saklamakta menfaat umuyor, nereli olduğunu soranlara aydınlıyım diyordu. Bu hazin ihtiyata şimdi bir de biz mezhebi laika adanız, lakin ne yaparsınız sözü eklemişti. Kendisini gizlice siyasi işlere karışmış hayal ettiğinden bu lafı boynunu bükerek yalnız diliyle ikrar ederken kalbiyle tasdik eylemediği meydandaydı. Kapı yoldaşı saydığı İstanbulluya her şeyi itiraf eden akıllı fakat çaresiz bir bakışla bakıverirdi. İlk günlerde koğuşta dinden, diyanetten, ahiretten, şeriattan bahis açmaya bile cesaret edememiş, hazine bulmuşçasına sevinen bazı dini bütün Müslümanları ümitsizliğe gark eylemişti. Lakin bir gece misafir gelen İstanbullunun bir perva esip gürlediğini görünce bir sıkıntı halinde üstüne çöken korkuyu bir kenara koyup iki diz üstüne geldi.
Hak Teâlâ'nın günlerden bir gün dört melaikeyi huzuruna çağırıp şu asumanları kaldırma emrini verdiğini, melaike-i kiramın dini bir uğruna hamle ettiklerini, lakin asumanın kıpırdamadığını, bunun üzerine Rabbil Alemin'in Sübhaneke okuyun diye irade eylediğini, melaikelerin Sübhaneke'ye başlamasıyla bir hikmet-i hüda asumanların kuş tüyü misali kalktıklarını hikaye etti. Diğer namaz farzlarının kaffeten dört rekat olup ve sünnet-i şerifeden evvel kılınıp şaz olarak akşam namazı farzının neden üç rekat idi, günü ve ne gibi sebebi hafiye ile sünnetten önce eda okunduğunu soran Şeyh Yusuf'a maşallah bülbül gibi cevap verdiği, hatta küçük bavulundaki eski yazıyla üstünlü esreli bir sayıcı mızraklı ilmuhal çıkarıp kenarındaki şerhinde cevabın yerini gösterdiği bir anda mahpushaneyi sarıp dolaşmıştı. Ne yazık ki Şeyh Said-i Kürdi Hazretleri ile Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraber muhakeme olmak için sevk edilecekti. Yol parası bekliyordu. Şu anda fısıl fısıl konuşan sofu taifesini işte bu iftira harap ediyordu. İlim deryasını elden kaçıracaklardı. Hem de bir gün bile şu İstanbullu Murat Bey'le imtihan ettirmeden. İstanbullunun duyduğuna göre hoca zan altında bulunduğu cihetle ve kendisini daima casuslarla çevrilmiş farz ettiğinden vazife irşadı yapacak vaziyette değilmiş. Buna da fevkalade üzülüyormuş. Üstü başı pek temiz, yüzü daima gülümser, mahcup bir adamdı. Şu anda bir kabahat işliyormuş gibi Mevlid kitabını karıştırıyordu. Birisi artık başlayalım mı diye sordu. Berber Kadir, dur bakalım herkes hazır mı diyerek pencereden karılar avlusuna baktı. Karılar duvarın dibine serdikleri kilimin üstüne oturmuşlardı. İstanbullunun bulunduğu yerden yalnız Töze'yi görünüyordu. Başına bir beyaz yemeni bağlamıştı. İstanbulluya bakmamaya çalıştığı belliydi. Hubuş bacı Berber Kadir'e çıkışır gibi biz hazırız deyince Rıza Bey kitabı küçük çekmecenin üzerine bıraktı. Gözlerini hafifçe yumarak tatlı hazin bir sesle başladı. Mevlidi karı gardiyanı Ayşe Ana'nın ruhuna Malatya Genel Birleşme Evi sermayelerinden Tözey, namı diğer edibi oynak okutuyordu. İstanbullu için asırlardan beri bir takım insanları bugünkü gibi bir araya toplayan, hemen hemen aynı ümitsizlik içinde böyle yere baktıran Süleyman Çelebi şakaya gelmez bir şairdi. Bilhassa kitabın merhaba diye başlayıp merhaba diye biten kısacık parçasını pek seviyordu. Fakat hikaye edilen şeylere uzun ömürlü şair Süleyman Çelebi'ye sevdiği merhaba kısmına, hele sinekli bakkalın kızı mevlitçisine rağmen tahammül edilir gibi değildi. Evvela inanıp sonra iman edeceksin sözünün sebebini, böyle mistik inanmaların düşünmekle hiçbir alakası olmadığını her mevlit dinleyişinde bir daha anlıyordu. Okumuş adamlar, mesela Şeyh Kazım Efendi, bu Rıza Bey kendi kendileriyle etrafındakilerle alay etmiyorlar da bunlar hakikaten inanıyorlarsa düşünmeden ölesiye korkacak kadar zihni tembelliğe uğramış, daha doğrusu bir çeşit erken bunamaya tutulmuş biçarelerdi. Yoksa peygamberin doğum parçasında Havva üzere bir döşek döşendiğini, bu döşeyi döşeyen meleğin adının da Sündüs olduğunu söyleyen kısma Süleyman Çelebi'nin hatırı için dahi eyvallah etmek imkansızdı. Mucizat bahsinde ileri sürülenler de kolay inanılır şeyler değildi. Evvela ol mübarek cisminin, yani resminin gölgesi yere düşmezdi dedikten sonra fil hakika Süleyman Çelebi merhum bunu şöylece, nur idi baştan ayağa gövdesi, nur ayandır nurun olmaz gölgesi diyerek fennen izah ediyorsa da gene de amenna demek zordu. Hele peygamber anası olmanın ne müşkil bir marifet olduğu meydandaydı. Kadın o hengamede canıyla uğraşırken bir acayip nur doğuruyor ki güneş pervanesi dense sezadır. Ortalığa üç alem dikiliyor, ikisi mağrip ve meşrikte, biri Kabe'nin damında. Duvar yarılıyor, üç huri içeri giriyor, başlıyor doğacak yavruyu methüsenaya. Bereket versin bu kargaşalıkta pek ziyade susayan hamileye soğuk ve tatlı bir şerbet veriyorlar ve nihayet bir akkuş kanadıyla arkasını sıvıyor, doğum vaki oluyor. Amine hatunun bu sırada aklı başından gitmiştir. Neden sonra bir etrafına bakıyor ki doğurduğu çocuk meydanda yok. Aman huriler mi götürdü demeye kalmadan daha beter bir manzarayla karşılaşıyor. Yeni doğmuş ciğer paresi Kabe'ye karşı secdeye varmış, ümmeti için niyaz ediyor. Süleyman Çelebi sözün burasında huzurunu salavata çağırdığı için beton koğuş inim inim inledi. İstanbullu elini arka cebindeki sigara paketine götürüp derhal geri çekti. Rıza Bey nazlı nazlı maceraya devam ediyordu. Amine Hatun'un evinde olup bitenlerden besbeteri Kabe'de vuku bulmuştu. Bir kere Kabe heyetiyle heybetle secdeye kapanmış, sonra bir taş zayi olmadan kalkıp doğrulmuştu. Pekala, bütün bu inanılması oldukça müşkül hadiselerin rahmetli Ayşe karıyla uzaktan yakından ne alakası olabilirdi? Ölüm anına kadar gaddar bir inatla durmadan işleyen Halep çıbanıyla gerilmiş, akı yumruk gibi dışarı uğramış sol gözüyle Ayşe Ana, şimdi şu pencereden bakıverse muhakkak şaşar kalırdı. Katırımı çaldı gidiyor diyerek devletin postacısını vurup öldüren şu ihtiyar Pötürgeli, bir kelime Türkçe bilmeyen Sülo, adaşı Süleyman Çelebi'nin neyi ne maksatla söylediğini elbette anlamıyordu. Lakin suratı ötekilerden farksızdı. Ötekiler de bazı tanıdık kelimeler duydukları için memnun ve mutlaka sevaba girdiklerine emin, hiçbir şeyin farkında olmadan, en beteri farkında olmak lüzumunu da asla hissetmeden, hocanın salavet diyeceği yerde salavet getirmeye hazır dinliyorlardı. Ara yere salavatlar serpiştirdiği ve secde icap ettirdiğinden topluluk ruhunu Süleyman Çelebi'nin değme sosyologlardan ve psikologlardan iyi kavradığı belliydi. Arada sırada içlerini çekenler oluyor, bunlar İstanbulluya Benerji Kendini Niçin Öldürdü kitabındaki bir sözü, koca karı bir uçurum gibi içini çekti sözünü hatırlatıyordu. Tözey gözlerini yerden kaldırmıyordu ama bu cemiyetin sahibi olduğunu ispat eden kibirli bir hali de yok değildi. Yüzü sanki biraz daha uzamış, biraz daha çarpılmıştı. İstanbullu yukarıdan baktığı için burnunun iki yanındaki çizgiler daha derin görünüyorlar, kırmızı ağzını esrarengiz, iştaha veren şehevi bir gölgeyle güzelleştiriyorlardı. Mistik olan her ses, her hareket, her his Allah'tan ziyade şehvete yakın yahu. İstanbul'u böyle düşünerek ve bu anda böyle düşündüğü için garip bir korku duyarak, bu korkusundan daima utanırdı, Hacı Emin Ağa'nın yüzüne baktı. Emir Ağa sıfır numaraya vurulmuş beyaz sakalıyla küçücük şakacı bir çocuğa benziyordu. Mevlid'in karşısında serçe yuvası görmüş bir çocuk gibi haindi. İstanbullu kendisini korkuya düşüren ve sofu bir aile çocuğu olmaktan ileri gelen budalalığı derhal üzerinden attı. Şu anda herkes Mevlid'i okuyandan, başkaları muhakkak ki bu manzum hikayeden, Ayşe Ana'dan, ölümden ve Allah'tan başka şeyler düşünüyorlardı. Herkes şu anda kendisiyle tek başına kalmaktan son derece memnun ve inanılmaz derecede hayasız bir takım maddi hesaplarla meşguldüler. Biricik müşterek tarafları buydu. İstanbullu güzel sesin anlattıklarına kulak verdi. Demek ki kesik baş kıssasına gelmişlerdi. Hazreti Ali 50 kulaçlık kemendini bitirmiş, ya Allah deyip kendisini tepe aşağı kuyuya bırakmıştı. Teker meker iniyor, namaz vakitlerinde göz ucuyla borcunu eda ediyordu. Bu seyahat böylece tamam 8 gün sürecektir. Sonra dev nara kuvvetiyle uykudan uyanıp merdane bir kavgada helak ederek kesik başın zevcesini ve 500 sünni Müslümanı kurtaracaktır. İnsan siyasi hayvandır sözü doğru. İşte Süleyman Çelebi üstadımız da Alevi sünni kavgasına karışmış. İstanbullunun gülmesi tuttu. Avucunun içine öksürdü. Artık canı sıkılmaya başlamıştı ki birdenbire bir saatten beri telaşsız devam eden acıklı ses değişti. Hoca kalabalık Arapça sözlerden sonra ilk eyleye de durdu. Herkes amin diye bağırdı. Eller beton tavana açılmıştı. Eyleye sözü ne kadar tek başına ve soğukkanlı ise aminler o kadar kalabalık, adeta başıboş, dört nal giden bir sürü yabani aygır gibi gürültücü ve karışıktı. Nihayet sıra Mevlid'i okutan, yani toplantının sermayedarına, daha doğrusu onun sevap hissesine gelmişti. Rıza Bey pencereden dışarıya işittirmek için tatlı sadasını bir misli yükselterek ve alel husus bu cemiyetimize baiz ve badi zat-ı şerifin sünnisi meşgûr, mağfur ve amelini makbul eyleye dedi. Herkes yeniden amin diye çığırıştı. İstanbullu bir şey söylemek istiyormuş gibi elini kaldırdı. Sonra kendisini zorla zapt etti. Bu anonim dua imzasız mektup gibi herze vekillikten ibaretti. Cemiyete sebep olan zat-ı şerif tözey, meşgûr olacak sahi ve makbul olacak ameli orospuluk. Bir de utanmadan bu sarı herif okuyor, ötekiler de amini bastırıyorlar. İyi vallahi, bereket versin. Allah yok, yandığımızın resmiydi. Bizi öfkesinden hak ile yeksan ederdi de sevgili Cumhuriyet hükümetimizin 200 bin liralık beton zindanına yazık olurdu. Tözey çok şükür zenaatının Allah'a karşı bu Müslümanlar tarafından Süleyman Çelebi vasıtasıyla şefaat edildiğinin farkında değildi. Oturuşunu hiç bozmamıştı. Şimdi güneş kolundaki kalın altın bileziğe vuruyor, işlemeli madeni içinde ateş yanan sarı bir cam gibi parlatıyordu. İstanbullu bir çay fincanı dolusu şerbet içti. Ötekiler şerbeti yuvarladıktan sonra bıyıklarını sıvazlarken rahmetlinin canına değsin, okutandan Allah razı olsun dediler. Rahmetli 15-20 gün evvel odasına gelip orospu parası hovardaya helaldir demişti. Bunu şunlar bir anlasa, namazda, oruçta, mevlitte hapı yutar. Berber Kadir kendi tabiriyle herkesi suladıktan sonra bardakları pencerenin içine dizdi. Doldurup karılara birer birer uzattı. Evvela aduşla anası gevre içti, sonra sıdıka ve hubuş aldılar ve evvelce kararlaştırılmış olduğu pek belli bir aceleyle ve yüksek sesle "Allah seni muradına kavuştursun" dediler. Tözey yüzü pembeleşerek başını kaldırdı, Murat'a bakarak alt dudağını ısırdı. İstanbullu deminden beri yanıldığını anlamıştı. Mevlid manasız ve faydasız bir şey değildi, hala sosyal fonksiyonu vardı. Murat'ı bir saatçik olsun Tözey'in karşısında oturtmaya yaramıştı. Ankara'nın Hacı Bayram Camii'nde 10 gün gazetelerde ilan edildikten sonra okutanlar da dahil olduğu halde bütün gelmiş gelecek mevlitlerin hiçbiri okuyana verilen ücret ve dinleyenlere dağıtılan şerbet bir tarafa bırakılırsa bugünkü kadar sahiden sevap kazananı ve işe yarayanı olmamıştı. İstanbullu büyük bir neşe duyarak kalabalıkla beraber avluya çıktı. Yanında yürüyen çullunun acıya "Sevaba girdin acı" dedi. "Sevap olmaz mı beyim? Hem büyük bir sevap. Sen bana böyle bakma beyim. Ben hanedan evladıyım. Benim babam hacca gitmiş hacıydı. Bize hacı adını o sebepten koymuş. Babamın evi mübarek bir evdi. O eve giden mutlaka posta oturacak. Hovardalık, serhoşluk istenmeyen bir ev. Merhum anam burada ziyaret var, ben gelin gördüm derdi. Benim büyük anam divan efendisinin bacısı yani müftüzade. Bana baba ocağını sattı bu kopuk derler. Yahu satmayıp da ne halt edelim, bizi hovardalıkla kabul etmez ki. Bir gece çatlatsınlar, al başına belayı.
Sattığın iyi olmuş hacı.
Ben işimi bilirim, sattığım elbette iyi oldu. Ben hepsini sattım da azzet olacak orospuya yedirdim. Azet iyi karıdır, bu Tözey gibi yürekli bir karı. Değme erkekten yiğittir beyim. Ben öyle bir karıyım ki beni her kedi boğamaz der. Hakikat her bıyıklıya uçkur çözen bir cins değil. Benim iki noktada sana minnetim olmaz acı der. Teneşire çıkmadan rızkımı kesemezsin, bir de ölürsem topraktan çıkaramazsın der. Vaktiyle pek güzeldi beyim. İlk elime düştüğü sıralarda bana bir hal oldu. O kadar seviyorum ki avradı. Sokakta bir güzel karı görsem başımı çeviriyorum da medet diyerek camiye seyirtiyorum. Gençlik aklı. Hani yüreğim azzetten geçer mi evvela hesabı? Bir kız değil 10 kız kurban olsun. Lakin fıkaranın düşmanı çok beyim. Bir kere benim akrabalarım hep düşman. Hitamında evi bunun üstüne geçirir, nikah eder de diyorlar.
Sen de nikah etmelisin hacı. İkimiz de yaşınızı aldınız. Rum kızı, gavur kızı sana gerekmez. Azzet pek âlâ kadın. Bak günde iki kere uğruyor, hatırını soruyor, seni kimseye muhtaç etmiyor.
Etmez, o tarafları iyidir. Yok, Rum kızına da seslenmiyor. Biz onunla bacı kardeş olmuşuz. Demek nikahlasak münasip mi?
Pek münasip.
Allah senden razı olsun beyim. Sen iyi bir adamsın. Hacı gözlerini kuruladı, etrafına ürkek ürkek baktı. Öyleyse bizim sana işimiz düşecek beyim.
Baş üstüne, elimden gelirse yaparım.
Elinden gelir, gelmez mi hiç? Cebinden bir kağıt çıkarıp uzattı. Hele şuna bir oku. Benim başımda ateş kaynıyor beyim.
Bu tütün paketinin kalın sarı kağıdına kurşun kalemle yazılmış bir mektuptu. İstanbullu bir solukta okudu.
Bay Hacı Ağa, izin istedim, yanına geleyim, bırakmadılar. Burada ben de aç kaldım. Ben sana ne göndereyim? Eğer beni hükümet marifetiyle nikah kıyarak karı yapacaksan yap. Yoksa ki artık bizden bir şey bekleme. Çünkü ben de burada kıymetin eline bakıyorum. Acele cevap beklerim.
Neden yazıyor bunu?
Kerhaneden beyim, gördün mü başıma geleni?
Yok canım, hele anlat hacı.
Nesini anlatayım beyim, bunlar Rum kızıyla beraber bir ahbabın yanına gidiyorlar. Bir polis var, bize düşman, orada bizim karıları basıyor. Yani kötülükteymişler gibi.
Tabii iftira etmiştir.
Hay babana rahmet, iftira elbette, lakin biz içerideyiz, sahipleri yok. Kerhaneye atmışlar, 4 gün oluyor. Ben 2 gündür kahvesiz kaldım. Ben kahve içmezsem aklım şaşırır. Yahu bu azzet kaltağı nerede? Taş yağsa gelir yetişirdi. Dünya batsa beni kahvesiz bırakmazdı diyorum. Meğer polis dairesine kapatmışlar. Şimdi kerhaneye atmışlar. Rum kızı, ben yerimi buldum. Bağlarda baskın korkusuna gezmektense işte burada namusumla iş yaparım diyormuş.
Haklı.
Ben de hak verdim. O kalsın, zarar vermez. Gel gelelim, Azzet evde olmazsa benim eşyamı akrabalarım taşır. Sonra bana bakan bulunmaz. Ben burada rezillik çekerim ele güne karşı. Hacı sürünüyor derler, dost var düşman var.
Tabii, sen ne düşünüyorsun?
Ben karıyı nikahlayalım diyorum. Kıyalım bir nikah, ne dersin? Nikah iyidir. Nikahlı karıyı posta etmek kanunda yok.
Yoktur, iyi.
Sen bize bir istida yazı ver beyim. Bir de töze yanım seni sayar. Şuna söyle de.
Ne yapsın?
Oraya haber yollasın. Azzet'e yardım etsinler. Münevvere, Eplemeli'ye, Kıvırcı'ya hizmet ederse benim kahve parasını aralıkla çıkarır.
Fena fikir değil, hem de kötülük etmemiş olur da.
Tözey Hanım'a yalvar, bir de istida yaz. Valiye, dokunaklı bir istida. Şu kadar senedir karı koca hayatı sürüp ve de bir arada yaşayıp, şimdi iftira üzerine dersin.
Kolay yazarım, sen merak etme.
Sağ ol beyim.
İstanbul'u kalemini ve cebindeki mektuplardan birisinin zarfını çıkardı.
Söyle bakalım adresini. Malatya'nın İlyas Mahallesi'nde Yağlıcı oğullarından Mehmet oğlu Hasan Çullu Yağlıcı. Şu kadar senedir bir arada yaşıyoruz dersin. Bana bakar dersin.
Pekala.
Lakin bir sen bileceksin, bir de Allah bilecek. Namusum senin elinde.
Yok, şimdi olmadı hacı. Biz istidayı müdüre göstereceğiz. O gardiyanla vilayete yollayacak. Vilayet polise havale edecek. İş uzun. Herkes duyar. Sonunda sen gevezelik ettin dersen bozuşuruz.
Estağfurullah beyim, mahpuslar duymasın da ilerisinin zararı yok.
İyi öyleyse, yarın istida hazır, Töze'ye de söylerim. Hacı İstanbullu'nun eline davrandı. Murat kendisini pis bir şeyden çeviklikle kurtarır gibi geri çekildi. Deminki neşesi kalmamıştı. Dünya bazen o kadar yaşanmaz bir hale geliyordu ki. Hakikat, işte bu herifin silahıyla 3 kişi ölmüştü. 3 kişi, bir genel sayımda mesela kendisinden ve İsmet Paşa'dan farksız birer rakam. Dünya lemanlarında bugün ölmek kolay Yusuf, yaşamak zor. Hızlı hızlı avludan çıktı. Ölmenin kolaylığını, yaşamanın zorluğunu, yani bu 2 ters hadiseyi tek başına Çullu'nun acı ispat ediyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 183.